Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Radyonuz TGRT FM ve şu anda Çınaraltı programına konuk oldunuz. Bu hafta da sizlerle beraber Çınaraltı sohbetleri yapmayı planlıyoruz. İnşallah siz de biz de memnun kalırız. Ancak programa başlamadan evvel her zaman olduğu gibi sizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, hayatımızda evimiz çok mühim bir yer tutuyor. Evimizde de öyle eşyalar vardır ki hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu eşyalar tarih içinde öyle değişiklikler göstermiş ki bazıları son derece şekil değiştirmişler. Vaktiyle o işi gören eşyaları görenler bir zaman gelecek bunun ne işe yaradığını bilemeyecekler. Evet, yatak, döşek, yorgan, yastık bir kül halinde hayatımızın vazgeçilmez parçasıydı her devirde. Değerli dinleyiciler, yatak sözü Türklerin yatmak kökünden yapılmış bir sözdür. Ancak nedense eski Türklerde yatak sözü döşek manasına çok az kullanılmaktadır. Eski Türklerin yatık veya yatkak dedikleri yatak daha çok yatılacak ve durulacak bir yer manasına geliyordu. Bu sebeple eski Türklerde yatak ve döşek birbirinden farklıdır. Yatmak, bugün olduğu gibi bir gece için yatıp da uyumaktır. Mesela Uygurların yazıtlarında içeri girip ölüyle beraber yattı tabiri geçiyor. Mesela iki kişinin birlikte yatması eski Türklerde ayrı bir tabirle ifade ediliyor ve yataşmak diyor eski Türkler buna. Bu karı koca olmayı ifade ediyor eski Türklerde. Yatıştılar veya yatışmak sözüyle belki karşılanabilir. Nitekim Kaşgarlı Mahmud'un lügatında var. Mesela yatsı vakti, herkesin hep beraber uyudukları bir yatma vaktidir. Yatma zamanıdır. Türkler Müslümanlığa girdikten sonra da en son kılınan namaza yatsı namazı demişlerdir. Tabii Türkler Müslüman olmadan önce belki bu saatte yatıyorlardı ama İslamiyet'e girdikten sonra artık yatsı zamanda yatmak yok. Yatsı namazı kılınmadan yatılmıyor. Dolayısıyla yatsı yıkıldıktan sonra yatıyorlar ama yatsı vaktinin adını değiştirmiyorlar. Onun için akşam oldu gavur yattı derler. Eskiden Müslüman olmayanlar akşam namazından sonra hemen güneş battıktan sonra yatarlardı. Çünkü onların yatsı namazı kılma gibi bir meseleleri yoktu. Onun için yatsı bir Türkçe zaman ifadesidir. Yine Türkçe köklerden ikindi kelimesi de böyledir. Ekindi. Aslı ekindidir. Değerli dinleyiciler, yatsı namazı tabiri Karahanlılar zamanında dilimize girmiş ve kullanılmıştır namaz vakitleri olarak. Kutadgu birlikte daha ziyade saraylı ve büyük şehirlerde oturan Türklerin hayatından bahsediliyor ve Türkler yatağa namaz kılındıktan sonra girerler diyor. Dolayısıyla yatsı vakti artık son namazın kılınıp yatılacak zamandır. Değerli dinleyiciler, şehirli Türkler ve şehirde oturanlar için eski Türkler yatuk diyorlardı. Bu biraz 11. asırda çok yaygındı. Şehirde 10 gün kaldım yerine şehirde 10 gün yattım derlerdi. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin yatık veya yatuk kelimesini atılan unutulan her şey. Yatuk ise tembel kişilere denir. Oğuzlardan bazıları vardır ki şehirlerden dışarı çıkmazlar, savaş yapmazlar. Onun için bunlara yatuk denir manasına gelmektedir. Evet, yatuk aslında bir yerde oturan, sakin olan demektir ama savaşçı, göçebe, davar toplayan, yaylaya çıkan Türkler şehirleri bu bakımdan biraz küçük görmüşler ve yatuk kelimesini, yani şehirli manasına gelen, yani yerleşik hayata geçmiş kelimesini biraz alay manasında kullanmışlardır. Değerli dinleyiciler, yatkak, yatık, yatak, bizim bugünkü yatak kelimemiz bunlardan geliyor. Yatılacak yer manası geliyor. Yani şimdi bizim yatak dediğimiz şeye eski Türkler yatak demiyor. Yatılan yere demektedirler. Aynı zamanda daha önce de size söylediğim gibi değerli dinleyiciler, yatak kelimesi evlenmek, karı koca olmak manasına da gelir. Bizim bugün yatak dediğimize eski Türkler döşek derlerdi değerli dinleyiciler. Döşek. Bugünkü yatak anlayışını o karşılıyor. Döşekte yatmak. Mesela böyle bir tabir vardı. Yani yatağın içine girerek yatmak. Güçlendiriyor bu ifadeyi. Döşekte yatmak yorganlı, yastıklı bir yatışın karşılığıdır değerli dinleyiciler. Yatmak ve döşek birbirlerini tamamlıyor. Kutadgu birlikte Hakan döşek istemiş ve yatarak uykuya varmış. Böyle anlatılıyor. Karahanlılar, Türkler çok gelişmiş bir şehir ve saray kültürü yaşıyorlardı. Bunlar da bu döşek kelimesini çok kullanıldığını görüyoruz. Türklerde karyola ve yatak sediri çok ehemmiyetli değildi değerli dinleyiciler. Çünkü Türklerde yatak toplanır ve döşenirdi. Halbuki Avrupa kavimlerinde karyola çok mühim bir yer tutar. Ecdadımız döşeyi serer, yayar, burada yatar ve ondan sonra toplanır. Nitekim döşek salmak, döşek koymak, döşek yaymak Osmanlıca'da mevcuttur. Halı ve döşek yaymak mesela. Döşek, üzerinde yılan bir nesne değil değerli dinleyiciler. Aynı zamanda üzerinde oturulan bir şilte, bir minder idi. Ayrıca döşek büyüklerin oturduğu bir şeref yeriydi. Nitekim Dede Korkut kitabında var bu. Oğul beni at üzerinden kap, döşeğime çıkar diyor. Hatta bazı yerlerde döşeğine çıkardı ve cübbesinin üzerine bürüdü diyor. Döşek adeta küçük bir tahttır, büyüklerin oturduğu bir yerdir. Anadolu'da büyük bir ağacın altına büyük bir kilim serilir. Ve büyükler bu kilimin üzerine yayılan bir döşeğin üzerine otururlardı. Yaz aylarında Anadolu'da yaşlıların oturduğu yer gündüzleri ağaç altına serilmiş böyle büyük bir döşek olurdu. Bu sebeple döşekler oturanların veya yatanların mevkilerine göre tüyden yapılmış bir döşek de olabilirdi. Eskiler Kaşgarlı Mahmud'a göre tüylü yayım veya ipek döşek diyorlardı buna. Yani yaşlıların oturduğu döşek. Demek ki sadece yatmak için değil, oturmak için de var. Bugün de hala Türkistan'da ev eşyası fazla kullanılmıyor. Onun yerine halının, kilimin üzerine döşek yayılıyor değerli dinleyiciler. Bu döşeğin üzerinde oturuluyor. Yani bir nevi minder vazifesi görüyor. Çok da rahat oluyor. Anadolu'da da nispeten yaygın ama artık koltuklar, kanepeler bu döşek adetinin yerini almıştır. Ama yine bu kanepesi olmayan veya bunu rahat görmeyen Anadolu'nun ücra yerlerinde de olsa şehir köylerde bu adet devam etmektedir. Döşek adeti. Evet, döşeklerinde çeşitleri var değerli dinleyiciler. En başta iki kişilik döşekler var. Bu yatak, iki kişilik yatak tabii ki karı kocalığın sembolüdür. Fakat eski Türklerde iki kişilik döşekler değil, yastık evlilik sembolüdür. Bir yastıkta kocanın sözü buradan geliyor. Anadolu'da döşek evliliğin ve karı koca olmanın sembolüdür. Döşek yaymak mesela evlenmek demektir. Ama dediğim gibi yastık bundan biraz daha ön plandadır. Mesela Türkistan Türkleri arasında da döşek evliliği sembolize ediyor. Mesela yapmaya döşek yaymak deniyor. Kırgız Türkleri döşek yayma kelimesi yerine döşek salma kelimesi kullanıyor. Döşek salmak aynı zamanda yeni evlere yapılan hediyeler ve para yardımını da ifade eder. Döşek salmak yani düğün yapıp hediye toplamak demektir. Hatta Kırgızlarda damadın döşek yapıp da bu hediye toplaması için gösterdiği gayrete döşek telaşı adını veriyor. Eski Türkler yeniden evlenmek için de döşek yenilemek derlerdi. Yine Anadolu'da döşek sözü hastalık ile de alakalıydı değerli dinleyiciler. Döşeğe düştü, döşek esiri derlerdi veya döşeklik derlerdi bazı hastalar için. Bir de tek kişilik yataklar var. Yarımçak denilen, yarımlı denilen yataklardır. Daha ziyade eski Türklerde kızların yattığı yataklardır. Bunlara kız yatağı, kız döşeği de denir. Demek ki evlendikten sonra çift kişilik yatak bir şey ifade ediyor. Kuş tüyü ve yumuşak döşekler de yine kıymetli döşek manasına geliyor. Daha ziyade büyüklerin oturduğu döşektir. Ve tam manası da büyüklere hürmet edilmesi ve iyi davranılmasını gösterir. Hatta Dede Korkut kitabında bir torba saman döşekli kafir diyor birini anlatırken. Demek ki döşeğin kuş tüyünden ve yumuşak olması çok kıymetli. Görgü ve zenginlik alametidir. Bir de ipekli döşek var. Malum döşek sadece yatmak için değil, oturmak için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu sefer döşeğin kaplandığı kumaş çok ehemmiyetlidir. Döşeklik ipek kumaş, döşeklik barçın derdi eskiler. Barçın eski Türklerde ipekli kumaş için kullanılan bir sözdür. Osmanlılarda da kullanılmıştır. Bu gece yatmak için değil de misafirlerin, daha ziyade hatırlı misafir oturulması için bu ipekli döşek kullanılırdı. Ve yatmak için değil de oturmak için kullanılırdı. Anadolu'da da aynı şekilde bu ipekli döşek oturmak için kullanılırdı. Değerli dinleyiciler, eski Türk hakanlarının sofralarında, meclislerinde onun en yakın hizmetinde bulunan 3 memuriyet vardı. Bunlardan bir tanesi idişçidir. İdiş kadeh demektir. Yani hükümdara su ve içecek ikram eden kimseye deniyor. İkincisi aşçı, o da hakanın yemek işleriyle ve yemek emniyetiyle ilgileniyor. Üçüncüsü de döşekçi, yani hakanın döşeğini seren ve onun yatak odası hizmetine bakan, hatta taht minderinin kontrolüne bakan kimseye döşekçi deniyordu. Dedim ya, döşek aynı zamanda oturmak için kullanılıyor. Eski Türklerde, hatta Osmanlılarda oturma protokolü çok mühim bir yer tutardı değerli dinleyiciler. Bir odada veya bir sofrada herkes istediği yere, dilediği yere oturamazdı. Bu gelenek 4 kişilik bir ailede bile böyleydi. Beyler ve hakanların yüzlerce kişilik sohbet meclislerinde de böyleydi. Bu sebeple ailenin büyüğü başta otururdu ve bu yere tör, yani şeref yeri denirdi. Böyle kimselere de töre ismi veriliyor. Mesela Oğuz Kağan destanında bahalı orun döşekli diye bir tabir geçiyor. Orun döşekli ne demek? Döşek yüksek bir mevki, yüksek bir makam demektir. Yani hakanların, vezirlerin, beylerin oturduğu makama orun döşek ismi veriliyor. Eski atasözlerinde var. Aş, içki, elbise, zırh ve orun döşek tabirleri geçiyor. Türkçe'de orun yer demektir değerli dinleyiciler. Yer. Orhan da buradan geliyor. Orhan yer beyi demek. Eski Osmanlı kitaplarında orun sözü kullanılıyor. Daha ziyade makam mevki için kullanılıyor. Mesela ululuk orunu diye geçiyor, tabirleri var Osmanlılarda. Anadolu'nun birçok yerinde yatak ve döşek için hala orun denmektedir değerli dinleyiciler. Bu da Türk kültüründeki yaşama gücünü gösteriyor bunun. Yatak takımı için de döşek oruncu diyorlar. Yani bütün bununla ilgili her şey. Bu eski Türklerin yatak ve döşekle ilgili gelenekleri değerli dinleyiciler, Uygurlar yoluyla Moğollara da geçmişti. Moğolların gizli tarihinde de yatak karşılığı olarak orom veya oro tabiri kullanılmaktadır. Anadolu'da bazı köylerde yatak ve döşek için yer, üst gibi sözlerin de kullanıldığını görüyoruz. Ancak bunu adi bir şilte karşılığı olarak anlamamalıdır. Döşek hayatımızda çok mühim bir yeri olan ve çok fazla şeyi, mühim şeyleri sembolize eden bir ev eşyasıdır değerli dinleyiciler. Thank you. Yataktan döşekten bahsettik. Şimdi biraz da yorgandan bahsedelim. Yorgan başlangıçta yatarken üzerimizi örttüğümüz, bizim bildiğimiz yorgan olarak anlaşılmıyordu. Bir üst elbise veya üstlük içinde zaman zaman yorgan kelimesi kullanılıyordu. Yorgan daha çok, değerli dinleyiciler, bürünülecek, örtünülecek bir örtü manasına geliyordu. Çobanların geceleri bürünerek yattıkları bir kepenek, büyük bir aba da bir yorgan idi. Kadınların büründükleri örtü bile eski Türk kaynaklarında zaman zaman yorgan adıyla adlandırılmaktadır. Yogurkan, bizim bugünkü yorgan sözümüzün, kullandığımız kelimenin atasıdır. Yoğurmak köküyle bir bağlantısı var herhalde. Uygurlar yorgan kelimesini yogurkan şeklinde kullanıyor. Batıya doğru gittikçe bu yogurkan kelimesi yorgana dönmüş. Harzemşahlar yavurkan diyorlar. Kumanlarda da yine yoğurgan kelimesi kullanılıyor. Anadolu'da yogurkan kelimesi artık yorgan olmuştur değerli dinleyiciler. Anadolu'yu gezen yabancı seyyahlar bu kelimenin yorgan olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Artık yorgan kelimesi Türkçe, Türkmence bir kelimedir. Yorgan, örtünmek ve bürünmek içindir dedik. Zaten yorgan sözünün kökünde de bu anlayış var. Bürgen, bürüngenden geldiğini söyleyenler de var. O zaman daha çok bu mana ortaya çıkıyor. Mesela birinin diğeri üzerine yorgan örtmesi, eski Türklerde aşutmak, aşulmak, eşülmek sözleriyle karşılanıyor. Bana yorgan örttü sözü var. Pasif bir çekişle söyleniyor. Onun üzerine yorgan örtüldü diye. Mesela yorgan bürünmek, bizim de kullandığımız bir söz. Aslında bürülenmek, örtünmek demektir. Onun için Anadolu'da kadın çarşafları için börük, bürgü, bürüngeç, bürünçek, bürme gibi adlar da verilmiştir. Kadın yorgan büründü kelimesini kullanıyor eski Türkler. Yani örtü örtündü, peçelendi kelimesine geliyor. Demek ki yorgan sadece bizim anladığımız manada yatarken üzerine örtülen şey değil. Umumi olarak örtünme. Yine yorgana sarılmak sözü de vardır. Adam yorganına sarılıp yattı diyor mesela Kaşgarlı Mahmud'un lügatında. Çocuk kundağı içinde Orta Asya'da yorgan kelimesi kullanılmış. Yörgek olarak kullanılıyor. Yorgan da değerli dinleyiciler, daha önce döşekten bahsettik ama esas yorgan ve yastık karı kocalık sembolüdür. Nitekim Dede Korkut kitabında geçiyor. Ala yorgan içinde seninle dolaşmadım, tatlı tamağı tutubanı soruşmadım, al duvağın altından söyleşmedim diyor. Hanımına hitap ediyor. Şimdi atasözlerimizde çok yorgan kelimesi geçiyor değerli dinleyiciler. Mesela pireye için yorgan yakmak. Eski Fars edebiyatında da var. Yani çok küçük şeyler için büyük teşebbüslerde bulunmak. Ayağını yorganına göre uzat. Yani tasarruflu ol manasına geçiyor. Kaşgarlı Mahmud'un atasözleri arasında var bu. Yorganından ayağını daha fazla uzatırsan ayağın üşür diyor. Çok eski bir atasözü. Türk atasözü bu. Yorganın dikişini fare ısırsa kız için bir felaket olur diyor. Bir Uygur atasözü. Moğollar da yorgana koncile derlerdi değerli dinleyiciler. Evet, şimdi gelelim yastığa. Döşekten bahsettik, yorgandan bahsettik, yastıktan da bahsedelim. Orta Asya'da da bu kelime bu şekilde kullanılıyor değerli dinleyiciler. Yastık, yaslanmaktan geliyor. Bütün mesele insanoğlunun yatarken yüzünü, otururken de sırtını dayayabilecek bir şey bulma ihtiyacına dayanıyor. Bu sebeple yastık, yaslanmak kökünden türemiş bir sözdür. Eski Türkler yaslanmak fiilini aktif olarak düşünürler ve yastanmak derlerdi. Biz mi doğru söylüyoruz yoksa eskiler mi haklı? Bu ayrı bir mesele. Fakat eskiler daha doğru söylüyor galiba. Çünkü yastığın sırtımıza yaslanması yastanmak. Bizim yastığa yaslanmamamız ise yaslanmak sözüyle, yaslanmamız ise yaslanmak sözüyle karşılanmalıdır. Görülüyor ki eski Türkçe mantık ve gramer bakımından daha kuvvetli. Aslında eski Türklerde yastanmak sözünün asıl manası bir şeyin diğer bir şeye yaklaşması ve değmesidir. Nitekim Kaşgarlı Mahmut'ta var. Ok amaçka yastaldı diyor. Yani ok hedefine değdi. Ancak yastık kelimesi demek ki karanlık kalan bir tarafı yok. Yaslanmakla alakalıdır. Hatta eskiden aklıma geldi. Söz dokundurmak için de söz yastadı derlerdi. Yani söz dokundurmak, değdirmek. Şimdi değerli dinleyiciler, biz yastık diyoruz hepsine ama baş yastığı ile minder arasında bir fark var. Bunu bilmek lazım. Nitekim Harezm Şahlar başın altına yatarken başın altına konan yastığa baş yastığı diyorlardı. Demek ki bu fark o zamandan ayrılmış. Yüz yastığı diyenler de var. Batı Türklerinde yüz yastığı diyenler de var. Dede Korkut baş yastığı, yatak yastığı kelimesini kullanıyor. Yine bu yastığın karı koca sembolü olduğunu daha önce söylemiştik. Minder yastığı için de yastık veya yastuk deniyor. Fakat minder yastıkları daha küçük olurdu değerli dinleyiciler. Dolayısıyla bu sebeple daha sonra Türkler bu küçük yastıklara yastançak demişlerdir. Küçük olduğu için. Daha da küçükse yastığaş diyorlardı. Anadolu'nun da bazı köylerinde küçük yastıklara yastıcak adını verirler. Yastık dayadı, yastık koydu kelimesi kullanılırdı. Yastık yastaldı kelimesi de kullanılırdı. Nitekim Kutadgu Bilig'de var. Hasta vezir Aytoldu'nun bir yastığa yaslanarak oturması anlatılıyor da Aytoldu ona yaslanıp dik durdu sözü geçiyor. Orada yastık bile geçmiyor da yastanmak sözü kullanılıyor. Dedik ya baş yastığı ve minder yastığı olarak yastık ikiye ayrılır ama başka tabii yastık ve minder çeşitleri de var. Mesela kuş tüyü yastık döşekten bahsederken söylemiştik. Kuş tüyüyle doldurulmuş yumuşak döşekler üzeri var. Bunun yastık olanına da kuş yastık deniyor. Kuş tüyü yastık günümüzde de makbuldür. Eskiler yastığın büyüklüğüne ve yumuşaklığına çok değer verirlerdi değerli dinleyiciler. Nitekim Dede Korkut kitabında bile kafire seslenirken bir torba saman döşekli, yarım kerpiç yastıklı, yonma ağaç tanrılı diye hakaret ediyor. Demek ki saman döşekli olmak ayıptır. Yarım kerpiç yastıklı, kerpici de yastık yapmış. Yani yastık yapacak bir şey yok. Bir kerpici yastık yapmış. O zaman görgü meselesi. Yarım kerpiç yastıklı. Yani küçük ve sert olduğunu anlatıyor. Yastıkların kerpiçten olmasa bile. Altay Türklerinin masallarında 5 kişilik yastık geçiyor. Yatacak yatağım yok, serecek yastığım yok, yastığım 5 kişilik olsun diye dua ediyor. 5 kişinin yatabileceği kadar büyük. Bunu çok çeşitli yorumlamak mümkün tabii ki bu 5 kişilik yastığı. Bir de süslü ve saçaklı yastıklar var değerli dinleyiciler. Anadolu'da yastık başlarını oyalarla süsler yapılır. Ve minder yastıkları çoğu zaman saçaklıdır. Kaşgarlı Mahmut eski Türklerin yastık saçaklarını önlük dediğini yazıyor. Yastıkların uçlarına yapılan ipek salkımlarla yastıkların saçaklandığını söylüyor. Kadınların ipek başörtülerine bağlanan süslü iplere de engek denirdi eski Türklerde. Demek ki bir yastık var üzerine yatılan, bir üzerine oturulan minder var. Bir de bu minderlerin daha süslü olanları, başı, kenarı, işlemeli olanları var. Değerli dinleyiciler, yastık çeşitli sembollere geliyor eski kültürümüzde. Bir kere hükümdarlık ve büyüklük sembolüdür. Daha önceden bahsettik. Yani Hakan'ın oturuşu mühimdir. Bu oturuşu yastanır diye açıklanıyor. Yani bir yastık alıp arkasına yaslandığını ifade ediyor. Kötü yastık ise gerilik, fakirlik sembolüdür değerli dinleyiciler. Nitekim bir Dede Korkut yastığından dolayı bir adamı ayıplıyor. Ve yine zengin olmayı isteyen kimse 5 kişilik yastık istiyor. Yine yastık evlilik ve karı kocalık sembolüdür. Bugün bile Anadolu'da bir yastıkta kocayın derler. Dede Korkut'ta da bir yastıkta baş koyduğum diye hanımından bahsediyor. Yine değerli dinleyiciler, yastık ikram etmek, bir kimseye ikram etmek, ona değer vermek ve ona zarar vermemek manasına gelir. Misafirle verilen en büyük ikram yastıktır değerli dinleyiciler. Ve Anadolu'da hala misafir geldiği zaman ev halkı arkasına yastık olup olmadığına dikkat eder. Yastık vermemek, aşağılamak, kıymet vermemek alametidir. Döşekten bahsettik, yorgandan bahsettik, yastıktan bahsettik, minderden bahsetmemek olmaz. Minder döşeğin küçüğüdür değerli dinleyiciler. Bir başka deyişle minder yarım döşektir. Fakat Türkler mindere fazla değer vermemişlerdir. Çünkü minder öteberiyle doldurulmuş küçük yastıklardır. Çoğu zaman bunlar at eğerleriyle buna benzer şeylerin üzerine konurdu. Çünkü üzerine oturulan şeye Türkler döşek derlerdi. Döşek insanın oturduğu ve yattığı yerdir. Ecdadımızda en çok rastlanan bir minder şekli köpçük idi. Köpmek, köpümek bir şeyin üzerine bazı bir şeyin içini bazı şeylerle doldurmak demektir. Çünkü Türkler içerisi yün veya pamukla doldurulmuş bir şeyin kenarını dikmek için de köpümek manasını kullanırlardı. Antepli mütercim Asım Efendi Farsların Rişte-i Nigen'de sözünü açıklarken döşek, yorgan, yastık gibi benzeri şeyleri bir kumaş ile kaplayıp ve köpüyecek diye tabir ediyor. Görülüyor ki çok eski bir Türk sözü köpmek, Antep gibi bir Türkmen bölgesinde dolmuş olan Asım Efendi tarafından biliniyor. Köpmek, köpümek, şişmek ve şişirilmek veya doldurulmak manasına geliyor. Toprağın tavlanması, karnın şişmesi, tavada hamur tatlısının kabarması, artmak, çoğalmak hep köpmek fiiliyle karşılanırdı. Anadolu'nun pek çok köylerinde minder, çocuk yorganı, beşik üzerine konan örtü, deve çulu, kaba yünden yapılmış elbise, çocuk kundağı ve buna benzer şeyler için hep köpen adı verilir. Köpçük sözü Anadolu köylerinde görülür değerli dinleyiciler. Kaşgarlı Mahmut, Oğuzlar eğerin ön ve arka yastıklarına köpçük derler diyor. Yine Kaşgarlı Mahmut'ta köpsün kelimesi şilte ve minder anlayışıyla karşılanıyor. Anadolu'da mesela Samsun havalisinde minder için köpçük denir. Eğerin yün doldurulmuş yumuşak yerine de köpçek adı verilir. Kırgızlar da yastığa köpçük derlerdi. Orta Asya'da Türkler eğer üzerine konulan küçük yorgancıklar için de körpeçö derlerdi. Demek ki bu tabir bu şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Şimdi bu köpçük, bir de çapkıt var. Çapkut, şilte ve minder demektir. Eski Türklerde var, Kaşgarlı Mahmut'ta da geçiyor. Çapmak, bir şeyi diğer bir şeyle kaplamak manasına gelir. Çaput kelimesi var malum. Çapkut, çaputun aslıdır. Bugün Anadolu'da yaşıyor çaput kelimesi. Paçavra olarak açıklanıyor. Fakat daha önce bu birbirine eklenerek, kumaşlar birbirine eklenerek bir yere serilmek için, şilte haline getirilmesi için kullanılmıştı. Bir de yapuk vardır, yapuk. Eski Türklerden önce mesela Dede Korkut kitabında var. Karaboğa derisinden beşiğin yapuğu, yani beşiğin içine de yatılacak yer demek. Demek ki eski Türkler beşiğin altına kalın bir deri koyuyorlar. Tabii bu deri çeşitli açılardan faydalı. Hem çocuğu sıcak tutuyor hem de malum çocuklar altına kaçırlar. Bunun aşağıya akmasına mani oluyor. Beşik minderi yani. Demek ki yapuk beşik minderi demek. Tabii sadece bundan iktifa etmezdi eskiler. Bir de beşik döşeğe koyarlardı. Mütercim Asım Efendi kamusunda eğerin iki kaşı aralığına denir. Türkmenler buna yapık ve eğer davlumbazı adı verirler diyor. Eğer minderi yani. Yapuk, çaput gibi türemiş bir sözdür değerli dinleyiciler. Kaşgarlı Mahmut yapıt kelimesinden ne anladığını şöyle anlatıyor. Yün ve kıl didintileriyle doldurulmuş olan minder veya bunun gibi şeylere yapıt adı verilir. Yapmak, yapınmak eski Türklerde bir şeyi örtmek, kaplamak manasına kullanılıyordu. yün ve didintilerinin bir kumaşla kapatılması ve bundan bir minder yapılması demekti. Demek ki yastıktan daha hafif bir şeydir bu, daha basittir. Anadolu köylerinde yapuk veya yapık başörtüsü yemeni manasına geliyor. Çoban yağmurluğu, kepenek karşılığında da Erzurum'da hatta Anadolu'nun bazı yerlerinde yapınca kelimesi var. Ne derece bundan bağlantılı? Onu da düşünmek lazım. Anadolu'nun pek çok yerinde minder karşılığı başka başka kelimeler var. Barak, ergine, köpçük, köpen, oturak, efendim sökü, tandırbaşı, tembelti, tüvlek, yanlık, yetmedi, yuvarlama gibi pek çok kelimeler var. Hep minderi karşılıyor. Sibirya Türkleri küçük minderleri yastıgaç derlerdi. Minder yastığı içinde yastangaç kelimesini kullanırdı Çağataylar. Hep yastanmak kökünden geliyor. Evet, minder yastıktan daha basit ve daha hafif bir şeydir değerli dinleyiciler. Arizi olarak devamlı oturmak için değil de beşiğin altına sermek için, eğerin üzerine koymak için arizi olarak bir yerde oturmak gerektiğinde kullanılan, içi didintilerle, yün didintilerle, kumaş ve pamuk didintileriyle dolu, kumaştan kaplanmış bir şey. İçi didinti dolu da olmayabilir. Birkaç kumaş birbirine dikilerek şilt haline de getirilebilir. Yani bunlar şimdiki şilteyi ve şiltenin küçük parçalarını karşılamaktadır. Değerli dinleyiciler, Anadolu'da ecdadımız yorgan, yastık ve döşeye çok ehemmiyet vermişler. Evin en mühim eşyası kabul etmişlerdir. Şimdiki gibi koltuk takımlarının, masaların, büfelerin olmadığı zamanlarda bir evde en mühim şey yatmak ve misafir ağırlamaktı. Bunu da vasıta olan eşyalar elbette ki çok kıymetliydi. Evlerde her odada hemen hemen yüklük denilen bir yer vardır. Bu bazen dolabın içine gömme olarak yapılır, bazen dolabın dışındadır. Bazen de hiç böyle bir dolap yoktur. Odada bulunan yükselti, seki, sedirin bir kenarı yüklük olarak kullanılır. Aşağıya döşekler böyle 3 kat şeklinde yuvarlanarak rulo halinde serilir. Onu sermek, taşımak da bir kabiliyet işidir. Döşekler, döşeklerin üzerine yorganlar önce ortadan katlanır. Ki yorganlar umumiyette yün olur ve yerinden kalkmaz vaziyettedir. Çok zaman döşek kadar ağırdır. Döşekler ise umumiyette yünden yapılır ve serilmeden önce mutlaka kabartılır. Dışı evin zevkine göre renkli, çiçekli kumaşlardan yapılır. Bunlar için hususi kumaşlar vardır. Yastıklar ise ince uzun olur değerli dinleyiciler. Anadolu'da tek kişilik, iki kişilik döşek ayrımı yoktur. Hepsi iki kişilik yapılır. Tek kişi de gelse iki kişilik döşek serilir. Ve yastıklar ince uzundur. İki tarafında süslü satenden başları vardır. Ve yastık kılıfları da iki tarafı açıktır. Yastığın üzerine geçirilir. Ve iki taraftaki parlak satenler görülür. Yastık kılıflarında mutlaka işleme bulunur. Yastık kılıfları patiskadan, ailenin maddi durumuna göre Amerikan bezinden veya beyaz etaminden yapılır. Evin kızları bunları işlerler. Yorganlar ise yine evin hanımları tarafından sırınır değerli dinleyiciler. Amerikan bezi üzerine yün serildikten sonra bu işten anlayan bir kimse yorganı diker. Yorganı dikmeye sırımak denir. Kaputüne haline getirilir. Ve ondan sonra üzerine yorgan yüzü geçirilir ki bu da umumiyetle seten süslü bir kumaştandır. Ve yorganın bir ehemmiyeti vardır. Üzerine katiyen oturulmaz. Çünkü yorgan döşek gibi açılıp serilip havalandırılması, kabartılması mümkün değildir. Ama kabarık olması makbuldür. Eğer yorganın üzerine oturulursa, ağır bir şey konulursa yorgan bu kabarıklığını kaybeder. Kolay kolay da açılıp yeniden dikilmesi mümkün olmadığı için yorganlara çok ehemmiyet verilir. Mümkün mertebe en üste konulur ve üzerine oturulmaz. Döşek, yorgan eskiden gelinlerin en mühim çeyiziydi değerli dinleyiciler. En fakir aile bile kızına bir döşek, bir yorgan ve bir yastık çeyiz olarak verirdi. Kızın çeyizinin kıymeti kat olarak ifade edilirdi. Kaç kat çeyizi var? 3 kat çeyizi varsa 3 döşek, 3 yorgan, 3 yastık manasına geliyordu. Kızına 10 kat çeyiz verdi dedi mi? 10 kat döşek, 10 yorgan, 10 yastık verdi demektir. Bu da tabii zengin aileler için de çünkü gideceği yerde misafir çok olacağı için bunları yatıracaktır. Onun için kız çeyizinde de yorganın, döşeğin ve yastığın çok büyük bir ehemmiyeti vardı. Evlerimiz değişti, eşyalarımız değişti, kültürümüz değişti değerli dinleyiciler. Döşekler, yorganlar ve yastıklar birer birer hayatımızdan çıktı. Döşeklerin yerini yaylı yataklar aldı veya çek yatlar aldı. Yorganların yerini şimdi elyaf yorganlar aldı. Yastıkların yerini ise yine elyaf yastıklar aldı. Anadolu'da hala döşek, yorgan, yastık var. Ne kadar mukavemet eder bilmiyorum ama kültürümüzün tatlı birer unsuruydu. Çünkü bunlar hem evliliği, mutlu bir aileyi hem de misafire ikramı sembolize ediyordu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.